Ayrım 13. Sayfa numarası 173. Karşı kültürden söylem parçacıkları alıp bunları aldanımcı bir semantik içinde kullanmaya yeğleyen günümüzün soap operaları, zenginleri, okumuşları, politikacıları, din adamlarını, yönetici seçkinleri eleştirir gibi yaparken bunları üreten sistemi eleştiri dışı tutabilmektedir. Böylelikle yabancılaşma olgusunun nedeni olan sistemin dört temel değeri eleştirilerden uzak tutularak insanlara gerçek bir özgürleşme olanağının yollarını aramakta, yanlış çözümler önerilmekte, baskıcı hoşgörü ile işletilen serbestiler sayesinde yapının değişmesiyle elde edilen bilerek özgürleşme, emancipation önlenmiş olmaktadır. Özgürleşmeyi dışlayan bu tür serbestlerin, değişim değerinin mutlak egemenliği altında yaşanan bir hayat içindeki işlevleri yeterince incelenmiş, ortaya çıkarılmış değildir. Bu işi anlatmak zordur. Marx'ın din için söylediklerine yakın bir değerlendirme ile bu serbestlerin bugünkü zor, acılı, onursuzlaştırıcı hayatı yaşamayı kolaylaştıran yanları kadar örgünleştirici, edilginleştirici yanlarının da olduğunu, değişim değerinin sultası sürdükçe bu yanlarının çok daha etkin olacağını söylemek gerekiyor. Bu serbestlerin Herbert Marcuse'un deyişiyle repressive tolerance, baskıcı hoşgörücü niteliğinin ağır bastığını belirtmek gerekiyor. Kısacası soap operalar bugün de karşı kültürün söyleminden aldıkları söylem parçacıklarını insan sorunlarını toplumsal ilişkilerden soyutlayarak anlatmak için geliştirdikleri aldanımcı semantikleri içinde yeniden kurguladıkları için sorunlarımızın nereden kaynaklandığını görmemizi zorlaştırma işlevlerini günümüzün toplumlarında bu çelişkin öğelere dayalı semantik yapı içinde sürdürebiliyor. Soap operaların etkinliği bugün de yaşadığımız hayatı değiştirebilme konusundaki kararsızlığımızdan destek alıyor. Bunun temelinde ise işlikte ve işlik dışındaki hayatımızın zaman ve mekan boyutunda fragmanlaşmış olarak yaşanmasından kaynaklanan zihinsel gerilememiz, eblehleşmemiz bulunuyor. Ampirik algılama düzeyini aşamayışımız, hayatın totalitesini ve yabancılaşmayı temel alan bu totalitenin işleyiş mantığını kavrayamayışımız bulunuyor. Latin dizileri neden arkaik? İnsan sorunlarının nedenlerini kişilerin kendi kusurlarında, şanssızlıklarında, tek tek insanların kişisel kötülüklerinde, kalitede, rastlantılarda aramamızı öneren soap operaların en eski kılıklısı ve en arkaik olanı ise benim görebildiğim kadarıyla az gelişmiş ülkelerdeki TV dizileri. Bunların böyle olması Latin Amerika ülkelerinin baskıcı siyasal gelenekten çıkamamış olmalarıyla yakından ilgilidir. Bu gelenek rafine kültürde Unamuno'yu yaratırken alt tabakalarda sistem içi bir masal geleneğinin sürmesine neden olmaktadır. Batılı gelişmiş ülkelerde orta çağdan beri meslekler, meslek örgütleri çoğalmış. Bu toplumlar çok eski zamanlardan beri düşünce hayatında yaşama bakış tarzında çok sesliliğe alışmışlardır. Başat ideolojinin işleyişi gelişmiş batılı ülkelerde daha kompleks, karşı kültür söylemlerine yer veren bir yapılanma içinde olmuştur. Bu ülkelerdeki insanların oturduğu evler, yaşadıkları kentler, çaldıkları çalgılar, dinledikleri müzik, yemek yerken kullandıkları araç gereçler daha gelişkindir. Kültürdeki gelişme toplum yüzeyinde çok merkezli bir süreç içinde olmuştur. Sınıflar arası karşılaşmalar toplumsal mobilite bu sürece katkıda bulunmuştur. Hayatlarındaki her insan pratiği gelişmesi duralamış ülkeleri oranla daha çok sayıda sosyokültürel faktörlerin bileşkesi şeklinde oluşturulmuştur. Edebiyatlarındaki anlatı türleri çeşitçe semantik yapıca bizdekilerden çok daha karmaşık gelişkindir. Çünkü bu toplumlarda merkantil kapitalizmin ilk gelişmeleriyle başlayan ve sanayi kapitalizmine geçişle yoğunlaşan bir süreçle siyasal ve kültürel hayata kitlelerin yoğun katılımı aranmıştır. Tüketimin demokratikleştirilebilmesi için kitlelerin toplumsal kültürel hayata katılması gerekmiştir. Kitlelerin toplumsal sistemin dört temel kurumuna eleştirel bir yaklaşımla bakmalarını, kitlelere tanınan sosyokültürel hayata yoğun katılma süreci içinde önleyebilecek, kapitalist gelişme aşaması engellenmiş toplumlardakinden çok daha kompleks bir yapı içinde işleyen gelişkin ideolojiler oluşturulmuştur. Latin Amerika ülkelerinde ise kitleler çok yakın yıllara dek toplumsal ve kültürel hayatın dışında tutulmuştur. Kültürel beyni de yaşanan realitenin aslını algılayabilme istek ve yeteneği bu nedenle dumura uğramıştır. Az sayıda faktörün bileşkesi, bileşkeleri şeklinde kurgulanmış, yaşanmış bir hayat içinde geçen yüzyılların sonunda bu ülkelerdeki insanlar hayatı masallardaki semantik çerçeve içinde görmekle yetinmeye itilmişler, ebrehleştirilmişlerdir. Toplumsal sistemin merkezi hayat alanlarına girmeleri, Katılmaları ise batılı insanların farklı bir sosyokültürel gelişme içinde aldıkları terbiye ile değil, tedibe yönelik cezalandırıcı, edilginleştirici, komut alıcı, talimlendirici, toplumsal hayatın kenarlarında tutmaya yönelik bir terbiye ile olmuştur. Bu toplumlarda Batı demokrasisinin kurumları alındıktan sonra da süren merkeziyetçi eğilimlerin nedeni de önceki yüzyıllardan devralınan bu sosyal terbiyedir. Az gelişmiş ülkelerin TV dizilerindeki irrasyonalitinin Amerikan dizilerindekinden çok daha arkaik olması, siyah beyaz basitliği içinde olması, bu ülkelerin feodal dönemden kalma kilise, açık baskıcı siyasal iktidarlar, kitleleri toplumsal hayatın rafine alanlarından uzak tutma geleneği nedeniyledir. Bu ülkelerde geçmişten devralınan kültür mirasından en çok yara beri alarak çıkanlar ise kadınlardır. Kadınlar bugün modern toplumlardan öğrenilen zenginlik, güçlü olma, başkalarına karşı acımasız olma, tüketim hayatının en önemli mutluluğu sayma gibi yeni değerleri kolayca benimsiyor. Fakat toplumda kadının da yer alması gerektiğini ve diğer modern toplum değerlerini benimsemeyi tehlikeli sayıyor. Tüketim kuşkusuz olumlu yanları çok olan bir mutluluktur. Fakat bu tüketim enflasyonun, yoksulluğun, gelişmemişliğin hala sürdüğü bir toplumda erkek ya da kadın insanları kültürün diğer alanlarında zenginleşmekten alıkoyuyorsa, daha insanca bir hayatı oluşturmak için etkin özneler olma çabasını önlüyorsa, yeşertmiyorsa sınırlandırılmış bir mutluluktur. Eşitsizliği, zihinsel emek ve bedensel emek farklılaşmasını, sistemin kendi irrasyonalitesinden ötürü irrasyonelleşmiş bir hayatı eleştirilerden uzak tutmaya yarayan enstrümantalize edilmiş bir sözde mutluluktur. Latin Amerika ülkelerindeki TV dizilerinin o ülkelerde ve bizde beğenilmesi bundandır. TV şirketleri memnundur, reklam gelirlerini arttırıyor bu diziler. Brezilya dizileri, Meksika dizileri tarihimizdeki benzerlikler nedeniyle bizde de büyük bir ilgiyle işleniyor. Kadın günlerinde topluca seyredilen sütçülerin, çarşafların yayın saatlerinde evleri ziyaret etmesine meydan vermeyecek kadar ilgi çeken Zenginler Dağlar ve Küçük Hanım dizileri bize bizi anlatıyor. Kitle iletişim araçlarının müşteri haklıdır ilkesine göre işletildiği toplumlarda eleştirilerin de müşteriye yöneltilmesi gerekiyor. Modern dünyanın kamu hukukunun temellerini oluşturan Roma hukukunun eski bir amentüsü vardır. Caveat empto. Satın alınan mal kötü ise kabahat müşterinindir. Bugün insan olarak bizlerin farklı düşünmesi gerekiyor. Müşterinin pazardaki malları düzeltebilmesi için pazarı çevreleyen hayat hakkında bilgisi olması gerekiyor. Pazarı kuşatan hayat kimin elindeyse pazarı o kuruyor. Ne satılacağını o kararlaştırıyor. Üreteceği malı insanlar giyip ısınsın diye değil, giyip komşusunu kıskandırsın, komşusu da onu kıskandırsın diye üretiyor. Böylece amorf müşteriler toplumsal sisteme eleştiri yöneltmek için gerekli birliktelikten ve bilinçlenmekten yoksun tutuluyor, birbirleriyle uğraşmaya mutluluk sayıyor. Bu irrasyonel hayatta en çok özenilen kesim kadınlar oluyor. Kadınlar bu nedenle Brezilya'da ya da burada şimdi önlerine konulan bu yanlış hayata katılma pratiklerinin en koyu mümini müminleri oluyor. Bir Bektaşi deyişiyle bitirelim yazımızı, bu da geçer yoksul. Ne var ki şimdi bizim yaşadığımızı görseydi Bektaşi bunu söyleyebilir miydi? Bu da ayrı. Beyaz Perde sayı 2 Aralık 1989. Modernizm ve postmodernizm, pazarda profesyoneller ve sıradan insanların düşleri. Postmodernizm, burjuva aktivizmindeki ironinin bir türevidir. Burjuva aktivizmi, aydınlanmadan beri süre gelen doğayı, dünyayı ve hayatı insan aklına uygun bir biçimde yeniden yapılandırma etkisinin bir yansıması olmuştur. Marx'ın belirttiği gibi burjuvazinin tarih içindeki bu rolü bir yanıyla onu tarihin en ilerici sınıfı yaparken öte yandan burjuva ilericiliğinin kendi formasyonu gereği üretimin koşullarını değiştiremediğinden aynı burjuvaziyi tarihin en gerici sınıfı haline sokmuştur. Burjuvazinin bilime ve bilimin bir benzerine dönüştürdüğü sanata bakışı da tarih içinde bu nitelikte bir dönüşüme uğramıştır. Bilimde ve sanatta da tıpkı hayatın genel alanında olduğu gibi kendi sınıf iktidarını kurumsallaştırıncaya dek burjuvazi modern bir kişilik yapısının savunucusu olmuştur. Yani İnsanın, içinde yaşadığı toplumsal sistemin kültürünün düz ara bir türevi diyebileceğimiz kişi olmakla yetinmeyip, toplumsal sistemin başat kültürüne karşı bilinçli anlarında eleştirel bir bakışla hayata anlam vermek isteyebileceği bir birey olmasını, iktidar kurumsallaşması öncesinde uzun süre savunmuştur. Burjuva aktivizminin kendi formasyonu gereği ne var ki burjuvazinin bireyleşmeyi savunması, iktidarını kurumsallaştırmasından sonra lafta kalan bir savunma biçimine dönüşmüş, insanı neredeyse toplumsal sistemin başat kültüründe yer alan sistem açısından temel nitelikteki değerlere karşı hiçbir zaman eleştirel bir bakışla bakamayacağı, sıradanlaştırılmış, kitleleştirilmiş bir insan halinde tutan yeni bir kültür hayatı oluşturulmuştur. Çok yakın 10 yıllarda ise organik muhalefetin 1930'larda ezilip yok edilmesinden ve başat kültürün içinde insanların fazlasıyla homojenize edilmesinden ötürü toplumsal sistemler kendi aksayan yanlarını işaret edecek bir karşıtlıklar desteğinden yoksun kalmaya başladığından, sistemin temel değerleri olan pazar kurumu, mülkiyet, hiyerarşik ilişkiler, eşitsizlik ve her değerin üstünde değişim değerinin oluşuna inanış dışında aile, cinsellik tabuları, polis, devlet, namus, sapkın davranışlar gibi alanlarda bu homojenleştirme gevşetilmeye başlanmıştır. Böylelikle sistemin insanı bireyselleşmekten alıkoyan özüne ilişmeden insana, içinde yaşadığı sistemin değerlerine aykırı değerlerle yaşayabildiği özgün biricikliğe sahip ve spontan pratiklerle zenginleştirilebilen, bireyselleştirilmiş bir hayat yaşayabildiği sanısı verilmeye yönelilmiştir. Üretimin koşulları değiştirilmeden, üretimin teknolojisindeki değişmelerle artan üretkenlik sayesinde tüketimin demokratikleştirilmesi, bu sözde negativiteyi yaşamaya yöneltilen insanların tükettiklerinden ibaret insanlar olmaya başladıklarını anlamalarını güçleştirmiş, insanın insan ile ve insanın doğa ile olan tahakküm ilişkileri ve yararcı rasyonalite hiç değiştirilmeksizin insanların gerçekten çoğulcu, gerçekten bireyleşmeye olanak tanımakta olan bir sistem içinde yaşadıklarını sanması sağlanmıştır. Modernliğin temel niteliklerinden biri olan perhizcilik karşıtı hayat anlayışı, yani bireyin bu dünyada erişilebilecek bütün mutlulukları hiç safsaklamadan yaşayabilmesi, bunun ayıp ya da sistemin, dinin, ahlakın, yurttaşlık bilincinin karşıtı sayılmaması ilkesi, böylelikle eşitlik doğa ve insanlarla ilişkilerde korkudan, tahakkümden uzak bir anlayışın hakim olması gibi diğer ilkelerden soyutlanarak kendi başına yeter sayılmaya başlamıştır. Her şeyin pazar dolayımı ile birbirine eşitlendiği modern toplumsal sistemlerde bilimin ve sanatın da özgürlükten uzaklaşması, bilimde ve sanatta gerçeğin ve güzelin pazarda paraya dönüştürülebilene indirgenmesi, bu alanda da sistemin var olan haliyle yeniden üretimine yarayacak bilimsel çalışmaları ve sistemi var olan haliyle insanların benimsemesine ya da alternatifinin olamayacağı düşüncesine götüren estetik yoksunu sanat çalışmalarını öne çıkarmıştır. Bilimde ve sanatta 19. yüzyıldaki gibi hayatı toplumsal sistemi temelinden eleştirel bir gözle yeniden anlamlandırmaya yönelik çalışmaların, yapıtların, sistemin egemenlik ilişkileri içinde tanzim edilmiş hayat alanlarında yapılamaması, bunların marjinal kesimlerin sınırlarını aşamaması bu nedenledir. Roman türü eski roman türü değildir. Bu değişim Madame Bovary'den çay mı kahve mi yoksa beni miye geçişte de böyledir. Kafka'dan Woody Allen'a geçişte de böyle. Sinema, yazılı basın ve televizyon ise bu değişimi hemen neredeyse gönüllü olarak kabullenmişlerdir. Kâr etme, para kazanma, satma isteği ya da zorunluluğu sanat alanında bile başarının tek göstergesi olmuştur. Bilim ise büyük kuruluşların finanse ettiği kurumsal düzenlemeler içinde yapılabilmektedir. Bilimsel çalışmalar büyük olasılıkla vaktiyle kilisenin yaptığı gibi var olan toplumsal sistemlerin egemenlik ilişkilerinin odaklandırdığı bu büyük kuruluşların içindeki erk sahibi çevrelerin denetimi altındadır. Bilimlerin teorik alanındaki gelişmelerinin hayata ne zaman ve ne yönde aktarılabileceğine ilişkin karar alma süreçleri bu erk sahibi çevrelerin takdirine bağlı bulunmaktadır. Bütün bunlar Marshall Berman'ın deyişiyle burjuva aktivizmindeki ironiyi oluşturmaktadır. Bu ironi Marx'ın vurguladığı gibi burjuva aktivizminin tarih içinde insanca, hümane olanakları yaratan en ilerici aktivizmlerden biri olmasına rağmen kendi sınıf egemenliğini kurumsallaştırmaya başladığı noktadan itibaren bu insancıl olanakları hayata aktarmayı kendi sınıf egemenliğini sona erdirecek bir tehlike olarak görme konumundan kaynaklanmaktadır. Aydınlanma felsefesinin savunucusu düşünürleri benimser gibi görünen burjuvazi, bu düşünürlerin akla uygun ve insanca bir hayat kurmaktan söz ederken, birey ile toplum arasındaki karşıtlığın kaldırılmasında amaçlamış olduklarını unutmak, unutturmak yolunu tutmuştur. Aydınlanma felsefesinin savunucusu olan düşünürlerin siyasal programlarının temelinde kişiyi eleştirel bir gözle hayata bakabilme özgürlük ve yetisine sahip bireye dönüştürmek varken, 19. yüzyılın yarısından itibaren burjuvazi bu felsefeyi terk etmiş, birey toplum karşıtlığını esas alan, kendisinden önceki egemen sınıfların siyasal kültürünü mirasçısı olmayı yeğlemiştir. Dahası, tıpkı yabancılaşmanın ilk oluşumunda özel mülkiyetin belirleyici rolü olmasına ancak yabancılaşmaya dayanan toplumsal sistemlerin oluşumundan sonraki tarih dönemlerinde yabancılaşmanın özel mülkiyetin lağvedilmesiyle ortadan kaldırılamayışına benzer biçimde, burjuva toplumunun hiyerarşik ilişkiler, değişim değeri ve pozitivizm gibi değerlerine dayanmak zorunda kalmış, reel sosyalist toplumlarda da yönetici elit aynı siyasal kültürün mirasçısı olmaya yönelmiştir. Ya da dünyadaki genel konjonktüre bağlı olma zorunluluğu ile bu yöne itilmiştir. Öte yandan kapitalist ya da reel sosyalist toplumlarda bilim ve sanat çalışmalarının teknolojik ve örgütsel gelişmeleri izleme gereği devam etmiştir. Pazara çıkabilmek için teknolojideki gelişmeleri izlemek gerekmektedir. Bu ise gitgide artan büyüklükte paraları, olanakları kullanabilmeye bağlıdır. Büyük paralar ve olanaklar, para eden, değişim değeri olan şeylere verildiği için özgün çalışmalar yapmak isteyen bilim adamları ve sanatçılar büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu kişilerin çalışmaları, ürünleri yenilik peşinde koşmaya alıştırılmış müşteri kitlesinin gözünde teknik yönden nitelikleri fazla gelişkin olmadığı için kusurlu, yeterince gelişkinleştirilmemiş çalışmalar sayılmaktadır. Bu durum, özellikle büyük paraları gerektiren televizyon yayınlarında ortaya çıkmış bulunmaktadır. Devlet yardımı ile ya da reklam gelirleri ile çalışan bu modern medyanın kullanımında devlet televizyonuna ya da terimselleşmiş televizyonu alternatif oluşturmak için büyük umutlarla kurulan eğitici, aydınlatıcı televizyon şebekelerinin programları büyük paraları gerektiren teknolojik yenilikleri izleyememe yüzünden cafcaflı programlarının beğeni düzeyine indirgenmiş kitlesel TV izleyicisinin gözünde itibar kazanamamakta, ilgi çekememektedir. Aynı şey kitlelere oranla beğeni düzeyi daha geç düşmekte olan nüfusun elit kesim arasında da görülmektedir. Bu kesimin okuma alışkanlığındaki değişme, müziğin diğer sanat alanlarının tüketim biçimlerindeki değişmeler bu durumu göstermeye başlamış bulunmaktadır. Eskiden ciddi edebiyata müşterisi olan bu kesim günümüzde havaalanlarında satılan kitaplar türünden hafifletilmiş epizodik anlatıma dayanan şablonlaşmış kitaplar okumaktadır. Bu kesim içinde edebiyatla ilgilenmek, aydınlanmak ve sistemin etiği dışında bir dünya ve hayat tasarımına varmak için değil, vakit geçirmek, vakit öldürmek için ilgilenmeye dönüşmüş bulunmaktadır. Resimde, heykelde ve mimarideki ya da sahne sanatlarındaki anıtsal yapıtlar, büyük sahne gösterileri de çoktandır bayağılığın ve özsüzlüğün egemen olduğu sıradanlaşmış şeylere dönüşmüştür. Burjuva devriminin bütün sınıflara yönelik özgürleşme ve bireyleşme vaadinin günümüzde terk edilmiş bir vaat olduğunu ileri süren postmodernistlerin bu görüşü doğrudur. Ancak bu sava dayanarak sanat ve düşünce etkinliklerini pazara çıkarabilmek için bu fiili durumdan yola çıkmaları, yani 19. yüzyıldaki gibi reel durumu eleştirel bir tavırla yeniden anlamlandırmaya yönelmek yerine var olan durumu olumlayan affirmative etkinlikler olarak yürütülebileceğini söylemeleri, bunun kabulünü istemeleri yanlıştır. Bugün yaşanan sorunlar bilimde, sanatta ve hayatta modernitenin değil, sınırlandırılmış modernitenin yarattığı sorunlardır. Çözüm için modernitenin reddine yönelmek yerine bugünkü sınırlı moderniteyi aşacak, sınırsızlaştırılmış bir moderniteye yönelmek gerekmektedir. Bu yapılmadığı sürece özel mülkiyetli ya da özel mülkiyetsiz yabancılaşmayı kendisine temel almış bütün kurumsal düzenlemelerini doğaya karşı acımasız ve insan ile insan arasındaki tek ilişki biçimini efendi-köle ilişkisi olarak muhafaza etmekte ısrarlı günümüz toplumlarının başat kültürünün izin verdiği sınırlar içine kapatılmış bir modernizmin nihilizmden doymak bilmeyen bir yıkıcılıktan, karanlık korku ve şiddetten başka bir yere varamayacağı unutulmamalıdır. Ayrıca 19. yüzyıl koşullarında mümkün görünen işçi sınıfı dayanışması, işliklerdeki iş sürecindeki değişmeler, işlik dışı zamanın, leisure sistemin yeniden üretimine yarayacak şekilde rasyonalize edilmesi ve tüketim ideolojisinin geniş kitlelere benimsetilmesi sayesinde Marx ve Engels'in sandığının tersine belirsiz bir zamana dek ertelenmiş görülmektedir. Marx ve Engels'in göremediği bu yeni olgu reel sosyalist toplumlarda yaşanmaktadır. Kişinin, self'in, toplumsal rollerden ibaret bir yapıntıya indirgenmesi, her iki toplum biçiminde de yeni bir kolektivizmin yaşanması neden olmuş bulunmaktadır. Cemaat toplulukları, bireyselleşme ve dahası devrimci örgütlenmeler bile kapitalist toplumlarda da, reel sosyalist toplumlarda da sistemin içinde evcilleştirilmiş güdümlü hayat pratiklerine, işletmelere dönüşmüştür.